Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Acaba bu ay ne kadar yoksullaştık dediğimiz merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyon Eylül ayında %61,53'e yükseldi. Enflasyon yılın zirvesine çıktı diyoruz yine. Ve bu veriler ışığında acaba önümüzdeki süreçte ne yaşayacağız, bunları konuşacağız bugün. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Elimizde yine 3 tane enflasyon verisi var. Birisi İstanbul Ticaret Odası'na ait, biri Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a ait, diğeri ise Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre enflasyon %73,18 olarak gerçekleşti İstanbul'da. ENAG'ın verilerine göre ise %130'luk bir rakam görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nda da %61,53'lük bir rakam var. Bir de halkın enflasyonu var. Halk her zaman artık her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz diyerek aslında hezeyanlı dile getiriyor sürekli. Artık sokakta kime mikrofon uzatılsa yoksullaştığını, alım gücünün düştüğünü ifade ediyor. Öncelikle sizden bir enflasyon değerlendirmesi alıp ardından da yurttaşın enflasyonuyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu neden birbirini tutmuyor, bunu konuşalım istiyorum.
Şimdi bugün TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda %4,75 oranında geldi. Daha önce Temmuz ve Ağustos aylarda %10'a yakın bir enflasyon söz konusuydu. Dolayısıyla oradan onun o seviyenin yaklaşık yarısına gerilemiş bir aylık enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Ama bu oranın da ben oldukça yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Yani vatandaşın enflasyonu tam ölçmüyor olsa bile Türkiye'de resmi verilere göre bile enflasyon trendinin nasıl bir yola girdiğini göstermesi açısından yükselişin hızla devam ettiğini gösteren bir veri olması açısından önemsiyorum. Evet, TÜİK'in verileri hem İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı hem de ENAG'ın açıkladığı verilerden farklı. Fakat makas biraz daha azalmış gibi görünüyor aylık enflasyon bazında baktığımızda. Şimdi seçimlere kadar enflasyon verilerinin beklentilerin çok altında açıklandığını ya da vatandaşın maruz kaldığı enflasyonun çok altında olduğunu biliyorum. Ama Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verilerine baktığımızda TÜİK verilerinde de yukarı yönlü bir veri açıklandığını biliyorum. Buradan şu sonuç çıkmasın, yani TÜİK artık gerçek enflasyon verisini açıklıyor anlamında bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü enflasyon o kadar yüksek ki TÜİK gizlemeye çalışsa bile gizleme şansına sahip olmadığı seviyelerde hareket ediyor. Yani işte Temmuz ayında hatırlayalım, yüksek oranda vergi artışları geldi, akaryakıt fiyatlarına yüklü oranda zam yapıldı, KDV oranları ciddi şekilde yukarı yönlü artırıldı. Bütün bunların olduğu dönemde zaten TÜİK düşük bir enflasyon verisi açıklasa idi, bu çok ciddi tartışmalara yol açar. Dolayısıyla TÜİK tırnak içerisinde söylüyorum, elinden gelenin en iyisini yapsa bile açıkladığı veriler oldukça yüksek seviyeler. Fakat bizim asıl üzerinde konuşmamız gereken, evet enflasyon resmi verilere göre bile yukarı trendine başladı. Yıl sonunda muhtemelen %70'in üzerinde bir veriyle yılı tamamlayacağız ama vatandaşın satın alma gücündeki kayıp bundan biraz daha fazla. Buradan neyi kastediyorum? Şimdi enflasyon verisi manşete taşınan, işte örneğin aylık %4,75'lik veri 406 üründen oluşan bir sepet esas alınarak hesaplanıyor. Oysa özellikle gelir grubu, düşük gelir grubunda yer alan ya da harcamalar içerisinde ağırlıklı olarak hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere harcama yapan vatandaşı dikkate aldığımızda bunun içerisinde ne var? İşte gıda harcamalarını yapıyorsunuz, enerji harcamanızı yapıyorsunuz, kiranızı ödüyorsunuz ki harcamanın önemli bir kısmını bunlar oluşturuyor. Onlar açısından baktığımızda enflasyonun manşet veriden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şunu demek istiyorum. Vatandaşın hissettiği enflasyon oranı, hissettiği derken bunu duygusal bir şey anlamında değil, cebinden çıkan para miktarına bakarak hissettiği enflasyon oranının TÜİK'in verisinden yüksek olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi, harcama sepetinin TÜİK'inden belirli bir biçimde farklılaşmış olmasından. Çünkü başka bir yere harcayacak parası yok, ancak gıda vesaire gibi yerlere harcıyor. Şimdi benim hocam, ilginç bulduğum ve bir izin versen hemen tamamlayayım. Şimdi biz böyle yıllık veriden falan bahsediyoruz ama Biliyorsun yılın ilk 6 ayında gerçekleşen bir enflasyon vardı. İşte emekli aylık artışlarına referans olarak o oran kullanılıyordu. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ortaya çıkan 3 aylık birikimli enflasyona baktığımız zaman bu 3 aylık dönemde %25.1 oranında bir enflasyon ortaya çıktı. Yani Temmuz ayı başında emeklilere ya da ücretli çalışanlara yapılan ücret artışlarının önemli bir kısmı satın alma gücünü bu 3 ayda hızla eritti. Biliyorsunuz emeklilere %25 artış yapıldı ama özellikle en düşük emekli aylığı grubunda yer alanlarda hiç artış olmadı. İşte 7500 liralık artış, 7500 liralık emekli aylığıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Onlarda bir artış söz konusu olmadı. Ama buna rağmen onların son 3 ayda maruz kaldığı fiyat artışları, resmi verilerden bahsediyorum, %25'e çıktı. Eğer yıl sonuna kadar bir artış yapılmazsa çalışanların ücretlerine ya da emekli aylıklarına bir artış yapılmazsa hakikaten vatandaşı çok daha zor günlerin beklediğini düşünüyorum.
Yalçın Hocam, çok aslında paralel gidiyormuşuz birbirimize, onu fark ettim. Ben de Temmuz ayında yapılan zamlar bu 3 ayda eridi diyebilir miyiz diyecektim size. Onun da yanıtını vermiş olduk değerli izleyenlerimize. Eridi diyoruz maalesef diyelim o halde. Hocam, bir de şöyle bir meselemiz var. Şimdi ilerleyen tarihlerde nelerle karşılaşacağımıza ilişkin siz aslında az çok bir tahminde bulundunuz. %70'leri bulacağına yönelik. Bir de orta vadeli programda açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini vardı. %65'i işaret ediyordu. Sizin ifadelerinize binaen ben bir kere daha sormak istiyorum. Bu %65'lik hedef tutturulabilir mi? Çünkü hali hazırda Eylül ayında %61'i aşmış bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Sizce bunda bir güncelleme yapılır mı? Eğer yapılmazsa bile biz 3 haneli enflasyonları veya çok çok üstünü görebilir miyiz?
Şimdi enflasyon beklentisi ya da tahmin güncellemesi Merkez Bankası neredeyse hemen her ay yapıyor. Yani dolayısıyla onların şimdi ortaya koymuş olduğu oranın yıl sonunda gerçekleşeceğini söylemek çok aşırı iddialı bir yorum olur diye düşünüyorum. Hatırlayalım, bu faiz artırımlarına başlanmadan önce Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %21 idi. Fakat ekonomi yönetimi değişti. Denildi ki artık biz modeller yardımıyla enflasyon tahmin edeceğiz. İlk tahmin ettikleri veri %58'di, hatırlayalım. Fakat bir sonraki enflasyon raporu yayınlandığında ya da ona ilişkin metin yayınlandığında bu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini, %60'ın üzerine çıkardıklarını gördük. Orta vadeli programda sen de söylediğin gibi özür dilerim, %63'lük bir oran öngörülüyor ama bunların da tutması bana aşırı iyimser gibi geliyor. Muhtemelen %70'in oldukça üzerinde bir enflasyonla yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla enflasyon yükseliş trendinde. Bakın, bu ay için konuştuğumuz %4.75, yani aylık bazda oldukça yüksek bir oran ama neyin üzerine %4.75 olduğunu ifade etmek lazım. Temmuz ve Ağustos'ta ortaya çıkan yaklaşık %20'lik enflasyonun üzerine, yani fiyatlar %20 arttı, onun üzerine bir %4.75 daha arttı demektir. Dolayısıyla etiketlerde gördüğümüz fiyatların inanılmaz derecede artmış olması bizi şaşırtan bir şey değil. Yani TÜİK verilerde enflasyonun oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Muhtemelen yıl sonunda %70'in oldukça üzerinde bir veriyle yılı tamamlayacağız diye düşünüyorum.
Hocam, bir de şöyle bir mesele var. Şimdi politika faizi artırım kararları peş peşe gelmeye devam ediyor. 3 kez üst üste de artırıldı. Ancak şu an önümüzde olan enflasyon verisine baktığımızda, faiz artışına baktığımızda makasın halen açık olduğunu ve aslında bu şekilde devam ederse de kapanmayacak olduğunu görüyoruz. Ben şimdi size bunların sonuçlarını soracağım. Bu makas açılmaya devam ederse veya bu şekilde seyretmeye devam ederse yurttaş nasıl etkilenecek tüm bu kararlardan ve sonuçlardan?
Şimdi Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına başlama gerekçesi olarak ortaya koyduğu şey, ağırlıklı olarak, özet olarak söylüyorum. Diyor ki Merkez Bankası, yurt içinde talep çok canlı, yani vatandaş çok para harcıyor. Dolayısıyla biz vatandaşın para harcama imkanı sınırlandırırsak bu enflasyonun düşmesi sonucunu doğurur. Peki vatandaşın para harcamasını nasıl sınırlandırabiliriz? Bunlardan İlkini iktidar yapıyor. İşte ücret artışlarını oldukça sınırlı tutuyor. Emekli aylık artışlarını oldukça sınırlı tutuyor. Yani cebindeki para miktarını azaltıyor. Ya da hızlı bir biçimde artmasını engelliyor. İkinci yöntem ise Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikası üzerinden vatandaşın erişebildiği kredileri mümkün olduğunca pahalı hale getirmeye çalışıyorlar. Yani vatandaş harcaması nasıl yapıyor? Kredi kartına borçlanarak yapıyor. Ben dün BDDK'nın yayınladığı verilere baktım. İşte 22 Eylül tarihi itibariyle son veriler vardı. Kredi kartlarında biriken borç 927 milyar lirayı geçmiş durumda. Ve üstelik bu borç faizlerin hızlı bir biçimde artırıldığı dönemde de artmaya devam ediyor. Yani vatandaş ihtiyaçlarını gelirle karşılayamadığı için kredi kartlarına borçlanmaya devam ediyor. Çünkü maliyet çok da umurunda değil. Yani işte akşam sofranıza yiyecek koymak zorundasınız. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyona gerekçe olarak gördüğü yer çok doğru değil. Bakın Temmuz'da %10'luk enflasyona ne yol açtı? Vatandaş gidip domates, biberi çok miktarda aldığı için mi? Yani talebi çok olduğu için mi? Hayır. Temmuz'daki yüksek enflasyonun birinci sebebi vergilerin hızlı bir biçimde artırılmış olması. Yani KDV, genel KDV %20'ye çıktı. Bazı ürünlerde %8'den %20'ye çıkan KDV oranları gördük. ÖTV oranlarında artışa gidin. Yani siz bir taraftan vergileri artırarak enflasyonun yüksek çıkmasına yol açıyorsunuz. Çünkü TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi vergiler dahil fiyatlar değerlenerek hesaplanıyor. Dolayısıyla vergiler, kur artışları, akaryakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle ortaya çıkan belirgin bir enflasyon var. Sonra dönüp diyorsunuz ki vatandaşın ümüğünü sıkalım ki bunlar para harcayamayacağı için enflasyon düşsün. Dolayısıyla teşhis yanlış olduğu için beklenen sonucun ortaya çıkması da pek mümkün olmuyor gibi görünüyor. Ama bunun bize gösterdiği bir şey var. Muhtemelen bu ayda Merkez Bankası bir faiz artışına gidecek. Yıl sonuna doğru ki yabancı raporlara baktığımız zaman bunun yüksek sesle talep edildiğini görüyoruz. Yıl sonuna kadar politika faiz oranının %40'a çıkması söz konusu olabilir. Bu ne olacak? Vatandaşı daha yüksek bir kredi faizi olarak yansıyacak. Enflasyonu düşürür mü? Vallahi Merkez Bankası bile 2024'ün ilk yarısının sonuna kadar enflasyonu yüksek seyredeceğini söylüyor. Onların yayınladıkları grafiklere baktığımızda bunu net bir biçimde görüyoruz. En erken 2026 yılında belki makul seviyelerden enflasyon verileriyle karşılaşabileceğimizi resmi raporlarda bize söylüyorlar. Dolayısıyla vatandaşı bekleyen şey daha derin bir yoksulluk, ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlüklerle karşı karşıya kalma gibi konular olduğunu düşünüyorum.
Hocam yine içimizin aydınlandığı konuları konuşuyoruz diyebiliriz aslında. Şimdi
vallahi şöyle korktum, içimizi karartıyorsun diyeceksin diye korktum ama iyi bağladım.
Ya yapacağımız bir şey yok çünkü ekonomide atılan bütün adımların faturası halka, bizlere, sade yurttaşa kesiliyor. Hocam kritik bir mesele daha var. Şimdi Merkez Bankası geçtiğimiz Haziran ayında ara verdik dedi ve arka kapı satışlarını, dövizdeki arka kapı satışlarını durdurduğunu söyledi. Öte yandan baktığımızda müdahale amaçlı gerçekleştirilen arka kapı satışlarının toplam 226 milyar doları bulduğunu öğrendik biz yakın bir zamanda. Hocam bu arka kapı satışları hakkında öncelikle bir bilgilendirelim istiyorum seyircilerimizi. Ardından da arka kapı satışlarının bizlere, ekonomiye etkisi ne oluyor, sonuçları neler oluyor? Bunun hakkında bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim sizden.
Şimdi arka kapı satışı denilen şey, yani bu Türkiye'de genel kabul gören bir tanıma dönüştü. Eskiden Merkez Bankası döviz piyasalarına müdahale ettiği zaman bunu doğrudan kendisi yapıyordu. Ki bunu da açıklıyordu. İşte şu miktarda döviz sattık ya da aldık, hangi yönde müdahalede bulunacak ise. Fakat yaklaşık 3-3,5 yıldır Merkez Bankası döviz piyasalarına müdahaleyi doğrudan kendisi yapmak yerine diğer kanallar üzerinden, işte kamu bankaları üzerinden, ki buna yönelik bir hazineyle yapılan sözleşme olduğu ortaya çıkmıştı hatırlarsan, onlar üzerine yapıyor. Dolayısıyla arka kapı denilmesinin sebebi doğrudan Merkez Bankası'nın kendi yaptığı işlem değil ama kamu bankaları üzerine ya da diğer kurumlar üzerinden döviz piyasasına müdahale etmesi işte. Şimdi bakın, böyle çok böyle Merkez Bankası bilançosuna falan girip o analizler yapmaya gerek yok. Çok basit bir gözlemi izleyicilerimizle paylaşalım. İzleyicilerimiz buradan hareketle Türkiye'de dolara müdahalenin olup olmadığını kendileri karar versin. Şimdi biz hep doları referans olarak kullanıyoruz, ona bakıyoruz ama diğer para birimlerindeki harekete de bakmak lazım. İşte örneğin dolar-euro paritesi, yani doların euro karşısındaki değeri, onu ifade ediyorum. Yaklaşık %7 değişti. Yani dolar euroya karşı %7'ye yakın değer kazandı. 1.13'ten işte bugün baktım 1.05'in biraz altında işlem gören 1.0486 gibiydi ben en son baktığımda. Bir dolar euro paritesi var. Yani dolar euroya karşı %7 değer kazanmış. Peki dolar Türk lirasına karşı neden bu oranda değer kazanmadı? Yani işte açıklanan enflasyon rakamlarımız yüksek. İşte geçen hafta açıklanan dış ticaret verilerine bakıyoruz. Dış ticaret açığımız büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı güçlü bir biçimde karşımızda duruyor. Yurt dışından sermaye girişi olmuyor. Ama buna rağmen Türk lirası euro kadar bile dolar karşısında değer kaybetmiyor. Bu nasıl açıklanabilir? Yani bunu soru şeklinde izleyicilerimize sunalım da onlar merak etsinler. Yani dolar, Türk lirası o kadar güçlü bir para ki, eurodan bile güçlü bir para ki, euro değer kaybederken Türk lirasının dolar karşısındaki değerinde aynı oranda bir değişim olmuyor. Dolayısıyla bir müdahale var mı? Var. Zaten dolar TL grafiğini çizdiğiniz zaman bunu net bir biçimde görürsünüz. Sizin biraz önce telaffuz ettiğiniz rakam Bloomberg iktisatçılarının hesapladığı bir veri. Birikimli olarak ulaştıkları rakam. Dolayısıyla Bakan Şimşek'in biz artık döviz piyasasına müdahale etmiyoruz. Seçimden önce bu yapılıyordu ama biz geldikten sonra yapmıyoruz açıklaması. Hakikaten verilerde karşılık bulan bir açıklama değilmiş gibi görünüyor. Şu anda dolar TL bir biçimde birbirine endekslenmiş gibi hareket ediyor. Çünkü dolar endeksi epey yükseldi. Bunu izleyicilerimizin dikkatine sunalım. Dolar neredeyse bütün paralar karşısında değer kazanıyor. Yani sadece euro karşısında değil. Euro, Japon yeni, Güney Afrika randı ya da Polonya zloty. Hangisine bakarsanız bakın tamam dolar karşısında değer kaybediyor. Dolar karşısında aynı oranda değer kaybetmenin tek para bizim. Bu Türkiye ekonomisinde olan güvenin ya da gelecekteki göstergelerin iyi olacağını beklentisi demek ki çok doğru olmayabilir. Dolayısıyla kurlara bir müdahale var. Yani kurların kontrollü şekilde hareket etmesi için çaba sarf edildiği bu basit analizden bile anlaşılıyor diye düşünüyorum.
Hocam son olarak şunu sorayım o halde. Artmaya devam edecek mi? Doları veya döviz kurlarını tutabilecek miyiz biz?
Şimdi çaba sarf ediyor ama ben bunda ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Çünkü şu anda iktidarın bütün kurgusu yurt dışından girecek sıcak paraya bağlanmış durumda. Dikkat ederseniz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'de geçirdiği vakitten daha fazlasını neredeyse işte böyle finans merkezlerine gidip aman bize biraz para gönderin ya da Türkiye'ye yatırım yapın turlarında geçiriyor. Fakat yabancı raporlara baktığımız zaman bunun olabilmesi için iki şeyi öne sürüyorlar. Bunlardan bir tanesi Türk lirası biraz daha değer kaybetsin. Yani eğer biz dolar getirirsek bunu biraz daha yüksek bir kurdan Türk lirasına dönüştürelim. İkincisi de faizler biraz daha yükselsin ki ancak Türkiye'ye yatırım yapalım ya da Türkiye'ye borç verelim. İşte tahvil, bono piyasasına girmek anlamda söylüyorum. Dolayısıyla özür dilerim. Kurların bir miktar daha hareket etmesi söz konusu olacaktır ama nereye kadar gider bunu tahmin etmek bir iktisatçı için oldukça zor tabii.
Hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli bilgiler için.
Rica ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile birlikteydik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu %61,53'lük enflasyon oranını ve bunun etkilerini konuştuk. Yalçın Hocam aslında her şeyi tane tane anlayacağımız şekilde bizlere özet geçti. Evet, kışın belki de ödeyemediğimiz doğalgaz faturalarından dolayı üşüyeceğiz. Ancak bu kış üşüdüğümüzü daha çok hissedeceğiz diyor hocam en mecazi tabiriyle. Bu kış bizi ekonomide atılan adımlar maalesef üşütecek diyelim ve burada noktayı koyalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.